Radyo Kocatepe.
Sağlığın Sesi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Sağlığın Sesi programına hoş geldiniz. Konuğumuz Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Koordinatörü, Doktor Öğretim Üyesi Jale Akgöl. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Doktor Öğretim Üyesi Jale Akgöl, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Koordinatörüyüm.
Hocam, kadına yönelik şiddet nedir ve bu noktada Türkiye ve dünya kıyaslaması yapıldığında ne durumdayız?
Birleşmiş Milletler, kadına yönelik şiddeti ister toplumsal, ister özel yaşamda meydana gelsin, kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik zarar ve bozukluğa neden olan ya da olabilecek cinsiyet ayrımcılığına dayalı. Burası çok önemli bir nokta. Her türlü eylem ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma şeklinde tanımlıyor. Şiddet dünyanın birçok yerinde var ve Papua Yeni Gine kabileleri hariç aslında dünyanın her yerinde olan bir olgu. İnsanlığın var olduğu zamandan günümüze kadar bir süreç içerisinde çeşitlenerek genişliyor. Arkeolojik kazılar sonucunda bulunan kadın iskeletlerindeki kırık oranı erkek iskeletlerinin oranına 2 kat daha fazla. Bu görülmenin tesadüf olmadığını tahmin edebiliyoruz.
Giderek de artış gösteriyor değil mi?
Maalesef. Kadına şiddet dünyada ve Türkiye'de her geçen yıl içinde artış gösteriyor. Bugün için şiddet günümüzün önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 161 ülkeden toplanan, 2000 yılında başlamış 18 yıllık verilere dayanarak hazırlanan bir rapora göre dünyada tahminen 736 milyon kadın, yaklaşık her 3 kadından biri hayatında en az bir kere yakın ilişki partnerinin şiddetine ya da tanımadığı birinin şiddetine hem fiziksel veya cinsel olarak ya da her ikisine birden maruz kalıyor. Yani Türkiye özelinde konuşacak olursak hayatlarında en az bir kere eşi veya sevgilisinin fiziksel ve veya cinsel şiddetine maruz kalan kadınların oranını gösteren OECD verilerine göre ülkeler arasında en fazla şiddete maruz kalan kadınlar Türkiye'de. Türkiye'de %38 oranında olduğu söyleniyor. Kadınların bu sıralamasını OECD ülkeleri arasında Kolombiya, Kosta Rika ve Amerika Birleşik Devletleri izliyor. Yani Türkiye'de kadınların önemli bir kesimi hayatlarında en az bir kere bu şiddet türüne maruz bırakıldıklarını ortaya koyuyor bu oranlar.
Şiddet sadece fiziksel ve cinsel şiddet midir? Biraz açabilir misiniz?
Birçok alt başlıkta kadına yönelik şiddetten bahsetmek mümkün. Fiziksel şiddet sonuçları itibariyle en belirgin olanı. Şiddet piramit olarak düşündüğümüzde şiddet piramidinin en yukarıda ve en görünür olan kısmı bu kısım. Fiziksel şiddet örneğin kadın cinayetleri gibi görünür olabiliyor. Şiddetin ise görünür olmayabilen piramidin alt katlarında olan birçok türü var. Cinsel şiddet, ekonomik, psikolojik, duygusal şiddet, siber şiddet bir insanı ısrarla takip etmekte bu şiddet türlerinden biri mesela. Bu başlıklar altında sayabiliriz. Fakat şu noktayı belirtmek çok önemli. Kadınlara uygulanan şiddet birden fazla şiddet türünü içerebilmekte. Fiziksel şiddetin cinsel, ekonomik ve psikolojik şiddetle beraber görülme olasılığı yüksektir diyebiliyoruz.
Örneklendirebilir misiniz? En yaygın şiddet türü hangisidir?
Tabii şiddet henüz kız çocuğu için anne karnında başlıyor maalesef. Aile içinde sahip olunacak çocuğun cinsiyetinin kız çocuklar aleyhine belirlenmesi, kız bebeklerin öldürülmesi, kız çocuklarının cinsel istismarı, dövülmesi, çeyiz, başlık parası, namus töre cinayetleri, flörtte şiddet, evlilikte hırpalanma, dayak, tecavüz, ekonomik açıdan şiddet göstermek durumu da var. Örneğin çalışan bir kadının banka kartının elinden alınması ya da çalışmayan bir kadına hiç para vermeden evi geçindirilmesinin istenmesi, psikolojik baskı, aşağılama, küçümseme, belki bizim ülkemize yok gibi duruyor ama genital mutilasyon dediğimiz kadın sünneti ya da diğer cinsel organlara zarar verici uygulamalar, iş yerinde ve diğer kurumlarda cinsel ve psikolojik şiddet, kadın ticareti, seks işçiliğine zorlama, yaşlılıktaysa da bitmiyor, fiziksel, cinsel ve psikolojik saldırıya uğrama, cinayete kurban gitme şekilleriyle karşımıza çıkabiliyor. Tabii en yaygın hangisi diyorsanız bunların içerisinde psikolojik duygusal şiddete sayabilirim fakat ispatı sıklıkla dolaylı yollarla gösterebilmekte.
Şiddete maruz kalan kadınlar belli bir ekonomik düzeyde olan kadınlar mıdır?
Hayır, her eğitim düzeyinde kadında görülebilmekte. Partnerinin kadına uyguladığı şiddet yaş, sosyoekonomik durum, din, etnik kökenden etkilenmemekte. Ancak gebelik, bekarlık, boşanmış olmak veya işinden ayrı yaşamak kadının şiddet görme ihtimalini artıran durumlar. Örneğin Türkiye'de lisans düzeyinde eğitim gören kadınlarda şiddete maruz kalma oranı %19. Aslında sosyal ve kültürel normlardan etkilense de şiddet gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin temel sorunu. Örneğin Fransa'da Kadın Erkek Eşitliği Yüksek Konseyi'nin yaptığı bir araştırma var. Cinsiyetçilik vakalarını konu alan bir rapor. Bu Ekim 2022 tarihleri arasında 15 yaş üstü 2500 kişiyle yapılan bir araştırma. Bu araştırmaya göre kadınların %80'i erkeklere göre daha kötü muamele gördüğünü belirtiyor ve burada belki altını çizmemiz gereken önemli bir olgu var. Üçte biri tecavüze uğradığını ifade ediyor. Ülkede kadınların %37'si rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını söylüyor. Hal böyleyken genç erkeklerin %26'sı ise cinsel şiddete yönelik tepki ve önlemleri abartılı buluyor. Ve ülkede 25-34 yaş arası erkeklerin dörtte biri saygı görmek için şiddetin gerekli olduğunu düşünüyor. Yani sorun küresel ve temeli toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dayanıyor.
Peki burada sormak istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir?
Cinsiyet kavramı kadın ve erkeği biyolojik olarak ayıran bir kavramdır. Doğuştan beliren cinsiyette kişilik özellikleri, kadınlık ve erkekle atfedilen normlar, sosyal çevrenin bu sosyal çevrede yaşayan kişilerce oluşturulmuş bir takım normlarından oluşur. Yani bu kavrama toplumsal cinsiyet deniyor. Yani bir başka anlamda toplumsal ilişkiler içerisinde kadın ve erkeğe yüklenen sorumlulukların yerine getirilmelerinden bahsediliyor. Yani toplumsal cinsiyet aslında toplumu kadın ve erkeği nasıl gördüğü, nasıl algıladığı ve nasıl düşündüğüyle ilgili bir kavram. Bu ayrım bebeklikten başlıyor. İşte kızlar pembe renkle giyiniyor, erkekler mavi renkle giyiniyor. Kızlar daha ürkek, erkekler biraz daha saldırgan. Kız çocukları oyuncaklarla oynarken erkekler arabalarla oynuyor gibi. Bu roller zaman içerisinde kadına ev işçileri yapan, evin bütün düzeninden sorumlu, çocuk bakan, erkeğe itaat eden, yemek yapan, güçsüz, alımlı kişiler olarak göstermekte. Erkek ise evin geçiminden sorumlu, ailenin namusunu korumakla yükümlü, güçlü, zeki, pratik, zekalı kişiler olarak gösteriliyor. Kadınlar için beklenen birçok olumlu özellik yanında erkeklerin içinde böyle saldırganlık, otoriter, sert, soğukkanlı tutumlar atfedilebiliyor. İşte şiddet tam da bu noktadan besleniyor ve şiddete neden olan en büyük olgu buradaki toplumsal cinsiyet rollerindeki eşitsizliklerden kaynaklanıyor. Dünya Ekonomik Forumu biliyorsunuz periyodik olarak 2006 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli küresel cinsiyet eşitsizliği raporları yayınlıyor. Araştırma dünyanın cinsiyet eşitsizliği üzerinde yaşadığı gelişim ve değişimleri şöyle analiz ediyor. Ekonomik katılımda kadın nerede, siyasi katılımda, eğitim düzeyi, sağlık ve hayatta kalmak üzere 4 farklı başlıkta odaklanıyor. Bu 2022 raporuna göre küresel cinsiyet eşitsizliği raporunda Türkiye sıralamanın 146 ülke içerisinde 124. Şöyle bir öngörü var. Bu küresel cinsiyet eşitsizliği ne zaman çözülür sorusunun cevabı pandemi öncesinde 100 yıl iken bu pandemi gerçekliği sonrasında cinsiyet eşitsizliğinin sorununun ortadan kalkabilmesi için tam 132 yıla ihtiyacımız var. Türkiye cinsiyet eşitsizliği konusunda dünyada ekonomik katılımda 134, eğitim düzeyinde 101, sağlık ve hayatta kalmada 99, siyasi katılımda 112. sırada yer alıyor. Bugün için kadınlar sadece boşanmak, ayrılmak, okumak ya da çalışmak istedikleri için şiddete maruz kalıp öldürülebiliyor. Bugün için töre ve namus cinayetlerinden çok daha fazlası bu insani itirazların temelinde ortaya çıktığını söylemek mümkün. Kadın cinayetleri oldukça önemli, kanayan bir yara. Size sormak istiyorum. Kadın ölümlerini düşündüğünüzde bugün için kadın için en tehlikeli yer neresi? Ben söyleyeyim. Maalesef evi. Kadınlar en çok evlerinde ölüyor. Maktuller sıklıkla kadının eşi, babası, eski eşi, sevgilisi, bazen de çocuğu olabiliyor. Çok az sayıda da olsa tanımadığı kişiler arasına çıkabiliyor. Bu konuda tabii önemli bazı noktalar var. Medyada da bu konuda sorumluluk alması gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Namus, töre gibi kelimelerin yanına cinayet olgusunu ekleyerek bunu makul gösterici dilden mutlaka uzak olunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu normal değil.
Şiddet sonuçları ağır aslında değil mi?
Kadına yönelik şiddet, kadının sağlığını oldukça olumsuz etkiliyor. Bütün sağlık sistemler üzerinde de global bir yük oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre şiddete uğramış olan kadınlar sağlık harcamalarına 2,5 kat, sağlık kuruluşlarına başvurusuna da 2 kat daha fazla bir şekilde başvuruyor. Sadece kadın olmaları nedeniyle, bunun altını çiziyorum, sadece kadın olmaları nedeniyle, uğradıkları şiddet nedeniyle üreme çağındaki kadınların sağlıklı yaşanacak yıllarının %5 ile %16'sını kaybettikleri belirleniyor. Şiddet sadece bir sağlık sorunu değildir. Aynı zamanda sağlığı olumsuz etkileyen bir risk faktörü olarak da ele alınmalıdır. Yani kadına yönelik fiziksel şiddette kese, kırık, iç organ yaralanmaları, kalıcı sakatlanmalara, istenmeyen gebeliklere, HIV dahil cinsel yola bulaşan hastalıklara ve düşüklere neden olabilmekte. Şiddet gören kadınlarda birçok hastalık eş olarak ortaya çıkıyor. Kronik karın ağrıları, astım, baş ağrıları gibi sorunlar bu kadınlarda çok daha fazla. Bunun dışında madde kötüye kullanımı görülebiliyor. Korunmasız cinsel ilişkide bulunma gibi kendine zarar verici davranışlara da rastlanabiliyor. En büyük yıpranmayı kadın duygusal dünyasında alıyor. Kadınlarda depresyon, korku, anksiyete, azalmış özbenlik saygısı, cinsel ilişkilerde bozukluk, yeme bozukluğu ve bir takım psikiyatrik hastalıklar artıyor ve bunun bir sonucu olarak da kadın şiddet nedeniyle intihara sürüklenebiliyor ve cinayete kurban gitmesinden çok daha farklı bir kulvarda değerlendirilebiliyor. Çünkü kadın cinayetini durduracağız platformları var. Bunları özel raporlar şeklinde tutuyorlar. Örneğin her ay ortalama 20 kadın cinayeti işleniyorsa 15-20 arasında şüpheli ölüm raporu ediliyor. Şiddetin fiziksel ve ruhsal sonuçları sosyal ve duygusal olarak bireyi etkilediği gibi toplumu da etkiliyor. Kısa ve uzun vadede düşünüldüğünde şiddetin etkilerini kadın mesleki yaşamına ve kariyer yaşamına da olumsuz etkileyeceğini, kadını yoksullaştırılacağını, ekonomik bağımsızlığını da geride tutacağını ve o ailede bunun şahidi olan çocukların yoksul, güven duygusundan uzak ve inançlarını kaybetmiş çocuklar olacağını söylemek çok da zor değil.
Peki neler yapılıyor? Şiddeti önlemek için biraz buradaki faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?
Kadına yönelik her türlü şiddetin ulusal ve uluslararası yasal anlaşmalarla ağır yaptırımlara maruz bırakılması gerekiyor. Suç işleyen faillere dönük caydırıcı önlem ve cezaların ağırlaştırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında önemli gündem maddeleri olarak çalışmalarının sürdürüldüğü alanlar. Türkiye'de bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü öncülüğünde şiddeti önleme ulusal eylem planıyla mücadele ediyor. Dördüncüsü yapılıyor bu sene. 5 yıllık planlar halinde ilerleniyor. 2021 ve 2025 yılı kapsamında tüm kamu ve tüzel kuruluşların dahil olduğu bir takım faaliyetler planlanıyor. Böylelikle kadınların adalete daha kolay nasıl ulaşabileceği, mevzuat değişiklikleri, politikaların üretimleri, koruyucu ve önleyici hizmetler ve toplumsal farkındalık açısından birçok araştırmalar yapılıyor. Biz AFS olarak da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu olarak paydaşı olduğumuz bu eylem planının birçok alanda çoğaltıp genişletmeye çalışıyoruz. Bizler neler yapıyoruz? Öğrenci kulüp ve topluluk faaliyetleri içerisinde kadının insan hakları ve şiddetle mücadele konusunda birçok eğitim semineri planlıyoruz. Üniversitemiz bünyesinde öfke kontrolü, stresle başa çıkma gibi konuları içeren seminerler, paneller, konferanslar planlıyoruz. Çok önem verdiğimiz bir nokta şiddete karşı neler yapılacağımızla ilgili farkındalık yaratmak. Alo 183 hattıyla ilgili bilgilendirmeleri, ŞÖNEM'in ne olduğunu, bir takım problemler karşısında nerelere başvurulacağını, işte 112, 113 il ŞÖNEM müdürlükleri gibi kuruluşlara ait tüm bilgileri broşürler ve görsel materyaller ile öğrencilerimize ve personellerimize sunuyor. Aynı zamanda kadına yönelik şiddetle ilgili halka yönelik eğitimler planlıyoruz. Mottomuz kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans. Bu konuda birçok çalışmalarda bulunuyoruz. Bu konuda tamamen bittiği noktaya kadar çalışmalarımıza ve çabalarımıza bir paydaş olarak devam edeceğiz. Bu noktada KADES uygulamasından da bahsetmek istiyorum. KADES uygulamasının yaygınlaştırılmasına da çalışıyoruz. KADES bir internet platformu. Her öğrencimize bunu yüklemeye çalışıyoruz, öğretiyoruz, eğitiyoruz ve kolluk kuvvetlerine hızlı bir şekilde ulaşımı sağlama açısından kişileri donatıyoruz.
Şiddete maruz kalan kişi ne yapmalı? Az önce ŞÖNEM ve KADES uygulamasından bahsettiniz. Anlatabilir misiniz?
ŞÖNEM, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, 7/24 açık olan bir kuruluş. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi başvuruları için kişiler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine, polis merkezlerine, jandarma karakollarına, sağlık kuruluşlarına, belediye kadın danışma merkezlerine, baroların kadın danışma merkezlerine, kadın sivil toplum kuruluşlarına, Alo 183 telefon hattına, valiliklere, kaymakamlıklara, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, aile mahkemesi hakimliklerine birçok kanal aracılığıyla, polis ve jandarma karakolları ve merkezleri aracılığıyla başvurabilirsiniz. Eğer ki kişi bu şiddet görüyor ve bu konuda bir yardıma ihtiyacı varsa bütün bu kapılar açık. Kişinin alabileceği bireysel önlemlere bakacak olursak da kadın destek uygulaması denen bir uygulama var. Bir aplikasyon. İnternet üzerinden cep telefonlarına indirilen bir aplikasyon. Sadece sizin bu olayı yaşamanıza gerek yok. Bir olası şahitliğinizde de bu KADES uygulaması aktiflenerek çok kısa bir süre içerisinde olay yerine kolluk kuvvetlerinin intikali sağlanabiliyor. Yani şiddete maruz kalan kişi ne yapabilir? Bu ŞÖNEM'e, bu az önce bahsettiğim 1 birçok kanaldan ulaşabilir. 183'ü arayabilir, 112'yi arayabilir. Özetle diğer bütün kuruluşlar yanında kendi cep telefonuna indireceği KADES uygulamasıyla, yani kadın destek uygulamasıyla şiddete dur diyebilir. Şiddet bir döngüdür. Şiddet mutlaka kendini tekerrür eder. Bu açıdan kadınlarımıza destek veriyor ve yanlarında olduğunu söylüyoruz. Şiddete sıfır tolerans noktasında yapılacak ne varsa kadınlarımızın yanındayız diyoruz.
Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Radyo Kocatepe. Üniversitemizin sesi.